Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 8. ayrım, sayfa 59. Ağ Memnun ırgatlara baktı, birden coştu. "Ha babam kardeşlerim, ha!" diye bağırdı. Irgatlar yekindi, koca koca demetler daha büyük bir hızla patoza uçurulmaya başladı. Öyle müthiş bir çalışmaydı ki, küçük ağa bu tempoya kendini kaptırdı, patoza az daha sokuldu. "Ha baba yiğitler, ha aslanlar, ha! Bu hafta bitirin bu işi, ben de insansam..." "Devir, devir, devir!" diye bağırdı. "Ha babam kardeşlerim, ha! Devir ha, devir ha, devir!" İş baş döndürücü bir hal aldı. "Devirin ha, devirin ha, devirin!" Beden kalınlığında demetler patozun doymak bilmeyen ağzından içeriye devriliyor, ırgatlar kinle, öfkeyle, hınçla çalışıyorlardı. İnsan gücünün üstünde bir çalışmaydı. Damarlardan kan değil, milyonluk kilovatlar akıyordu sanki. Arada tersten esen sıcak, kavurucu hava, sarı pırıltılarıyla ortalığa savrulan saman tozunu Ali ile Hidayet'in oğluna çeviriyor, toz gözlüklerine rağmen gözlerine girip yakıyordu. Bir ara gözlerini açamaz hale geldiler. Fakat işin müthiş temposuna öyle kapılmışlardı ki, devir ha, devir ha, devir, devriliyordu. Pehlivan Ali'nin gözleri yumulmuştu iyice, açamıyordu. Açsa cayır cayır yanıyordu. Mank, sersem, olmuştu. Terden su gibi paçavralar boynundan kaymıştı. Saman tozundan her tarafı biber sürülmüş gibi kavruluyordu. Devir babam, devir babam, devir. Paydos çoktan geçmişti. Hala devir ha, devir ha, devir. Ali birden sendeledi. Doğrulurken koca bir demet muvazenesini bozdu. Hiç kimse farkına varmadı. Hidayet'in oğlu bile. Küçük ağa boyuna, "Ha babam kardeşlerim, ha!" diyordu. "Ha babam kardeşlerim, ha!" Demetler demetlerin peşi sıra. Bir an Pehlivan Ali demetlerin gerisinde kaybolmuştu ki müthiş bir çığlık ve patozu sarsan kuvvetli bir çatırtı oldu. Desteciler durdular. Hidayet'in oğlu elleriyle yüzünü kapayıp patozdan atladı. Sayfa 266-267. 10 yıl sonra yapılan ikinci baskısında ise metin şu şekli almış. Küçük ağa koşar adım yapılan işe memnunlukla baktı. Coştu birden. "Ha babam kardeşlerim, ha!" Irgatlar yekindi, koca koca demetler daha büyük bir hızla patoza koşturulmaya başladı. Öyle hızlı, öylesine müthiş bir çalışma başını almış gidiyordu. Küçük ağa bile bu hıza kendini kaptırmıştı. Patoza az daha sokuldu. Ne saman tozu ne sıcak. "Ha babam kardeşlerim, ha, ha baba yiğitler, ha, ha aslanlarım, ha! Bu işi bu hafta bitirin, ben de insansam kalmam altında." Irgat başı da çalışmanın hızına kendini kaptırmıştı. Tempoyu daha da hızlandırmak, ağanın gözüne büsbütün girmek için devir devir devir diye bağırdı. "Ha babam kardeşlerim, ha, ha baba yiğitler, ha, ha aslanlar, ha! Devir ha, devir ha, devir, ha, ha, ha, ha!" İş hızlandıkça hızlandı, baş döndürücü bir hal aldı. "Devirin ha, devirin ha, devirin! Ha, ha, ha, ha, ha!" Beden kalınlığında demetler patozun doymak bilmeyen ağzından içeri devriliyordu. Irgatlar kinle, öfkeyle, hınçla çalışıyorlardı. İnsan gücünün üstünde bir çalışmaydı. Damarlardan kan değil, milyonluk kilovatlar akıyordu sanki. "Ha baba yiğitler, ha, ha aslanlar, ha!" Arada tersten esen sıcak, kavurucu hava, sarı parıltılarıyla duman gibi ortalığa savrulan saman tozunu Ali ile Hidayet'in oğluna çeviriyor, toz gözlüklerine rağmen gözlerine girip yakıyordu. Bir ara Ali tozdan, terden göz açamaz hale geldi ama işin baş döndürücü temposunun sihrine öyle kapılmıştı ki, devir ha, devir ha, devir, iyice yumulmuştu gözleri, açamıyordu. Açsa cayır cayır yanıyordu. Mank denilen cinsten koyu bir sersemlik içindeydi. Terden sırılsıklan paçavralar da boynundan kaymıştı. Saman tozu alabildiğine üşüşüp yakıyordu da yakıyordu. Kavruluyordu boynu boğazı, göğsü gözleri, sanki acı kırmızı biber ekelenmişti. Devir ha, devir ha, devir. Ali birden kendini kaybederek sendeledi. Doğrulmaya çalışacakken kocaman bir demet geldi çarptı, dengesini bozdu. Hiç kimse farkında olmadı. Yanı başındaki Hidayet'in oğlu bile. Küçük ağa habire, ha kardeşlerim ha diyordu. Ha babam kardeşlerim ha. Demetler demetlerin ardından bir an oldu ki Pehlivan Ali'nin koca bedeni yığılan demetlerin arasına yitip gitti. Sonra bir çığlık, patozu sarsan müthiş bir çatırdı. İş durdu. Hidayet'in oğlu toz gözlüğünü alnına kaldırıp Ali'ye baktı. Sonra iki eliyle yüzünü kapatarak çömeldi. Sayfa 367-368. Altını ben çizdim. Romanın bu sahnesine gelene kadar anlatıcı, işçileri bize iş başında yakından göstermez. Ama patozdaki çalışmayı yakından izleriz. Anlatıcı bir sinema kamerası gibi yaklaşıyor harman yerine. İlk önce patozda çalışan ırgatların tümünü koşar adım koltukçulara demet yerleştirirken görüntülüyor. Sonra küçük ağa ile ırgat başı da haykırmalarıyla katılıyorlar işe. Derken kamera patozun üstünde koltukçuluk yapan Pehlivan Ali ile Hidayet'in oğluna dönüyor. Şimdi dikkatimiz bu ikisi üzerinde toplanmıştır. Yalnız onları görüyoruz ve küçük ağanın sesi geliyor kulaklara. Sonra kamera Hidayet'in oğlunu da bırakarak yakın planda yalnız Pehlivan Ali'yi izliyor. Başka bir deyişle sahneye bakış açısı gittikçe daralıyor ve sonunda Pehlivan Ali üzerinde yoğunlaşıyor. Birinci baskıda bu yoğunlaşma sağlanmış değildi. Çünkü son dakikaya kadar Pehlivan Ali ile Hidayet'in oğlu görüntüde birlikteydiler. Beri yandan patozdaki çalışmayı betimlerken anlatıcının başlıca amacı kazaya neden olan hızı okurun gözünde canlandırmak. Metinde kullanılan sıfatlar, betimlenen hareketler ve ikinci baskıda yapılan değişikliklerin çoğu bu amaca yönelik. Örneğin hızın artışını vurgulayan altını çizmiş olduğum sözcükler ilk baskıda yok. Tempo yavaş yavaş artıyor. Demetleri koşar adım taşıyan ırgatlar ağa geldikten sonra daha büyük bir hızla patoza koşturuyorlar. Hızlandıkça hızlanan iş baş döndürücü bir hal alıyor. Anlatıcı vurguladığı bu hız artışının orada bulunanlar ve çalışanlar üzerindeki etkisini de dikkatle belirtmek zorunda. Çünkü kazanın nedeni hızın yarattığı bu etki. Genel olarak bu etkiyi çılgın temponun insanları büyülemesi olarak tanımlayabiliriz. İş insanların denetiminden çıkıyor. Nitekim çalışma başını almış gidiyor, diyor anlatıcı. Başka bir deyişle insanlar işe değil, işin hızı insanlara egemen olmaya başlıyor. Bakıyoruz, küçük ağa bile bu hıza kendisini kaptırmış, patoza sokuluyor. Saman tozunu ve sıcağı fark etmiyor bile. Irgat başı da aynı etki altında. Pehlivan Ali'ye gelince öğreniyoruz ki o da işin baş döndürücü temposunun sihrine kapılmış. Ve çalışmanın artan hızına koşut olarak üzerindeki etkinin de gittikçe arttığını gözlüyoruz. Ali'deki etkisi baş dönmesi ve koyu bir sersemlik aşamalarından geçerek kendini kaybetme derecesine kadar varıyor. Görüldüğü gibi sahnenin düzenlenişinde birbirine koşut bir takım derecelemeler gözetilmiş. Görüntüde önce çok kişi var, sonra iki kişi, daha sonra yalnız bir kişi. Hız ise tersine azdan başlayıp çoğalıyor. Ve buna koşut olarak Pehlivan Ali'deki etkisi baygınlıkla sonuçlanacak şekilde derece derece artıyor. Diyeceğim, patoz olayı kendi başına bir öykü gibi titizlikle düzenlenmiş. Kendine göre bir gelişimi, vardığı bir doruk noktası ve ölümle noktalanışı var. Şuna eklemek de gerekir ki düzenlenişte gözetilen dereceleme ilk baskıda yok. Orhan Kemal metni ikinci baskı için düzeltirken bu sahneyi yeniden özenle işlemiş, olaya bir gelişim ve yapı kazandırmış. Ayrıca okurun gözünde daha iyi canlanabilmesi için yerinde bazı eklemelerle kişileri ve hareketlerini daha netleştirmeye başarmıştır. Ama ikinci baskıda yapılan değişiklikler üzerinde daha fazla durmaya gerek olmadığı için Orhan Kemal'in bu sahnede yaptığı ustaca bir işe değinmek istiyorum. Çalışmanın gittikçe artan hızını okura hissettirmek için araya küçük ağanın işçileri gayrete getirecek haykırışlarının aralıklı olarak yerleştirilmesi güzel bir buluş. Küçük ağa tempoyu hızlandırmak için durmadan haykırır. Devir, devir, devir, ha, ha, ha. Demetler birbiri ardına koşturulurken ses bir tokmak gibi vurmaktadır. Devir ha, devir ha, devir. Gemilerde forsaların kürek çekişinin temposunu belirleyen tokmağın işlevini görüyor bu. Devir, devirler. Böylece anlatıcının görüntülediği işin artan hızını hem gözlerimizle hem de tokmağın vuruşları sayesinde sanki kulaklarımızla izlemiş oluyoruz. Ve son nokta. Patoza atılan demetlerden söz ederken beden kalınlığındaki demetler patozun doymak bilmeyen ağzından içeri devriliyordu, diyor anlatıcı. Demetleri betimlerken az önce yaptığı gibi koca koca demetler sözündeki türden sıfatlar kullanılabilirdi. Ama bu kez yerinde bir değişiklikle insan bedenine benzetiyor demetleri ve makineyi de sanki insanla beslenen ve doymak bilmeyen bir canavara. Nitekim az sonra Ali'nin bedeni devrilecektir o doymak bilmeyen ağzından içeri. Bu durumda patoz denilen bu harman makinesinin metindeki anlamı üzerinde de durmak gerekiyor. Metni dikkatle okumuşsak daha ikinci bölümde üç arkadaşın trende Veli ve Yunus Usta ile sohbetleri sırasında patoz olayının ölümle sonuçlanan bir benzerini Yunus Usta'dan dinlediğimizi anımsarız. İki olay arasında bir koşutluk var. Yine bunaltıcı sıcak bir günde 45 kişilik bir patozda 35 kişi çalıştıran bir ırgat başı adamların canını okumuştur. Onlar da gece makineye sabotaj hazırlar, ıslatıp kütük gibi sertleştirdikleri sapları buğday demetlerinin arasına sokarlar. Ertesi günkü olayı Yunus Usta şöyle anlatır. İş başladı. Millet tozu dumana kattı ki Allah Allah. Güneş bir yandan, incecik buğday tozu bir yandan. Soluk almak istersin, alamazsın. Anca bir çatırtı koptu makinede. Sayfa 31. Pehlivan Ali, niye sakatladınız hayvanı, yazık değil mi? Diye sorar. Bilmez ki bir günde kendi bacakları patozu sarsan müthiş bir çatırtı ile makineyi durduracaktır. Metnin başında durup dururken anlatılan bu patoz öyküsünün işlevi nedir sorusunun akla takılması doğal. Bir kere anlıyoruz ki birinci olay ikincisinin bir tür habercisi ve Ali ile ilgili olarak bir ironi var durumda. Ama patoz motifi birkaç kez tekrarlanıyor. Pehlivan Ali'nin ölüm olayına gelmeden önce 18. bölümde yine patozda buğday demetleri yetiştirmek için durup oturmadan didinen toprak yüzlü, zırıl zırıl terlemekten kupkuru kalmış, çatlak dudakları irin bağlamış, ırgatların ve tozdan kaşıntıdan bunalan ama saniye sektirmeden çalışmak zorunda olan koltukçuların durumu anlatılıyor. Pehlivan Ali'nin ölümüyle sonuçlanan sahne de bunlara eklenince patozun metinde yalnızca bir tarım makinesi anlamına gelmediğini fark ediyoruz. İşçileri insanlıktan çıkarırken patron için çuvallara altın sarısı, buğday akıtan, sayfa 221, altını ben çizdim. Patozun bir simge niteliği kazandığını söylemek yanlış olmaz sanırım. Diyebiliriz ki doymak bilmeyen bu canavar işçilere soluk aldırmazken patronun cebine altın akıtan bir sistemin simgesidir metinde. Bereketli topraklar üzerindenin yazıldığı yıllarda doğup geliştiğine tanık olduğumuz kapitalizmin simgesi. Pehlivan Ali saf ve bilinçsiz bir işçidir. Dönen dolapları görmez ve bu anlamda kördür. Kapitalizmin simgesi olan patoz üstünde ve tozdan gözlerini açamadığı için düşer makinanın içine. Hem mecazi hem düz anlamda körlük ölüme götürür onu. Görüldüğü gibi Pehlivan Ali'nin patozdaki ölüm sahnesi, artistik düzenlenişi, hesaplı imgeleri ve anlamlı simgeleriyle ustalık ürünü bir roman sahnesidir. Bu doruk noktası, ırgatların küçük ağayı öldürmek isteyecek kadar öfkelenmeleri, çılgınlık derecesinde korkan ağanın silaha sarılması ve harmanın Zeynel tarafından ateşe verilmesi gibi duygu fırtınaları ve şiddet olayları ile tamamlanır. Kapanan Çukurova faslından sonra yolculuğun dönüş kısmı başlar ve son iki bölümde üç arkadaştan sağ kalan Yusuf'un köyüne dönüşü anlatılır. Son iki bölümün Yusuf'un dönüşüne ayrılması boşuna değil elbette. Bir kere Yusuf'un köyüne dönüşü, yolculuğun kapanması, yani öykünün biçim bakımından tamamlanması demektir ve estetik bütünlüğü sağlar. İkinci olarak dönen Yusuf ile yola çıkan Yusuf arasındaki fark, köylü-şehirli karşıtlığı temasının bir sonuca bağlanması demektir ve romanın bildirisini tamamlar. Onun için bu son iki bölüm hakkında söylenecek şeyler var. İlk iki bölüm ile son iki bölüm arasında bir mimarideki kadar belirgin bir bakışım, simetri kurulmuş olduğu ortada. Geliş gibi dönüşse bir istasyonda bekleme sahnesiyle başlar ve bu sahnelerde ele alınan tema ve motifler aynıdır. Metinde biçimsel ve anlamsal ögeler birbirine sıkıca örülmüştür. Çünkü bereketli topraklar üzerindeye bir öykü yapısını veren, yalnızca çıkılan yere dönülerek tamamlanan yolculuk değil, Yusuf'ta meydana gelen değişikliktir. Metne Todorov'un çözümleme yöntemiyle bakarsak bunu daha açık bir şekilde gözlemleyebiliriz. Todorov bir öyküyü bir takım önermelerin anlatı türüne özgü bir biçimde ard arda dizilişi olarak betimler. Ve dediği gibi bu temel kurmaca dizilişinin sıfat, eylem, sıfat biçiminden olduğunu kabul edersek kurmaca metinlerde şu olguyu saptarız. Özneyi betimleyen son önerme, öykünün baş kişisinin son durumu. Aynı özneyi betimleyen ilk önermenin değişime uğramış şeklidir. Öyleyse kurmaca metnin öyküsünü niteliklerin başarılı ya da başarısız dönüşümü dile getirir. Bereketli topraklar üzerinde de özne olan Yusuf'u betimleyen nitelikler nasıl bir dönüşüme uğruyor? Anlatıcı, köyüne dönen Yusuf için Çukurova'ya geldiğinden çok değişikti derken biliriz ki kastedilen yalnızca üstündeki gıcır gıcır giysiler değildir. İflahsızın Yusuf, pehlivan Ali gibi kadınlara dolanmamış, inşaatta çalışırken gözünü dört açmış, duvar örmeyi öğrenmiş ve aranan bir duvar ustası olmuştur. Az buçuk para da kazanmış, tahta bavulunda evdekilere alınmış hediyeler ve değerli gaz ocağı ile dönmektedir köyüne. Ama asıl önemlisi şehirliye bakışının değişmesi, onu yeni bir açıdan görmesi ve değerlendirmesidir. Yola çıkarken şehir adamından bir cin olarak söz eden bu köylü, dönüşte tren beklerken ahbaplık ettiği tren memuruna, "Diyeceğim bu şehirli kısmı pek enayi oluyor sözün meclisten dışarı. Şehirli mehirli vızıltı gelir gayrı." Sayfa 381. Diyecek kadar kendine güvenmekte ve şehirliği küçümsemektedir. Yusuf mutludur şimdi. Okumayı da az buçuk sökmüştür. Çoluk çocuğu alıp şehre yerleşmeyi bile düşünebilir. Bu noktada Yusuf ile dalga geçmek için çay içip konuşan şehirli tren memuru Yusuf'un böbürlenmesine içerlemiştir. "Bana bak bana," dedi. "Deminden beri dinlettin. Anlattıklarını yedin belleme. Hem sana bir şey diyeyim mi? Köyünden de çıkmaya kulak asma." Yusuf küçük memurun gerçek yüzüyle karşılaşınca şaşırmıştı. "Niye?" "Şehri pislettiğiniz yeter. Biz mi pisletiyoruz?" "Fazla konuşma. Gözü açıklığın da lüzumu yok. Yalla marş." Yusuf bozulmuştu. Oradan uzaklaştı. Sayfa 385. Yukarıdaki konuşma metinde köylü şehirli çatışmasına örnek son olaydır ve ikinci baskı da eklenmiştir. Bunu izleyen sayfalarda gaz ocağı motifi ön plana geçer, yola çıkarken Yusuf'tan gaz ocağının ne müthiş bir şey olduğunu, yılan ıslığı sedası verdiğini ve ateş püskürterek aniden yemek pişirdiğini öğrenen arkadaşları da birer tane almak için heveslenmişlerdi. Sonradan bu motif roman boyunca zaman zaman karşımıza çıkar. Üç arkadaş görüştükleri çeşitli kişilere gaz ocağı alacaklarını söyleyerek övünürler. Trende Yunus Usta'ya ve Veli'ye, Adana'da yol sordukları yaşlı adama, pehlivan Ali Hidayetoğlu'na ve genel evde Selvi'ye, Yusuf Hidayetoğlu'na. Bitiş sahnesi de bu motifle kapanan romanın son iki bölümünde, gaz ocağının tuttuğu yer anlamlıdır. Tren memurunun azarladığı Yusuf, bavulundaki gaz ocağını anımsayınca mutluluğu yeniden bulur. Birden tahta bavuldaki gaz ocağını hatırladı. Pırıl pırıl sarı bir ışık geçti kafasından. Güneş yanığı kupkuru yüzü yumuşadı. Hatta bu kavruk, çirkin yüz çocuksu bir hal aldı, sevimlileşti. Sayfa 385. Yusuf gider ocağı sevinçle bavuldan çıkarır, denemek için yakar ve köyde yapacağı etkiyi gururla hayal etmeye koyulur. Şimdi artık gaz ocağı bir mutluluk simgesine dönüşmüştür. Yusuf da elde ettiği tılsımlı nesneyle evine dönen mutlu bir masal kahramanına. Todorov'un terimleriyle konuşursak, öykü Yusuf ile ilgili niteliklerin başarılı bir dönüşümünü dile getirir. Yusuf başta işsiz, yoksul ve bundan ötürü mutsuzdur. Sonra ise aranan bir ustadır, para kazanmıştır ve mutludur. Orhan Kemal de roman için mutluluk arayışı konusu etrafında cereyan etmektedir. Dememiş miydi?